Ayrım 6.
Piskopos, ben hepsine ağlıyorum dedi. G eşit olarak mı diye haykırdı. Terazi eğilmek zorundaysa halktan yana olsun. O daha çok eskiden beri acı çekiyor. Gene bir sessizlik oldu. Onu da gene G bozdu. Dirseğine dayanarak doğruldu. Baş parmağı ile işaret parmağının arasında yanağının bir kısmını sıkıştırdı. Tıpkı soru sorarken, yargılarken, farkına varmadan yapıldığı gibi can çekişmenin bütün kuvvetini toplayan bir bakışla piskoposa baktı. Bir patlama gibi bir şey oldu bu. Evet efendim, halk çoktandır acı çekiyor. Sonra, durun, hepsi bu kadar değil. Ne diye gelip beni sorguya çekiyorsunuz, bana 17. Louis'den söz ediyorsunuz? Ben sizi tanımıyorum. Bu memlekete geldiğimden beri tek başıma bu avluda yaşadım, dışarı adımımı bile atmadım. Bana yardım eden bu çocuktan başka kimseyi görmedim. Evet, adınız hayal meyal bana kadar geldi. Açıkça söyleyeyim ki pek de kötü şeyler söylenmiyordu. Ama bu bir şey ifade etmez. Usta kimseler zavallı, allahlı halk tabakalarına istediklerini aşılamakta öyle usuller bilirler ki. Sahi aklıma geldi. Arabanızın sesini duyamadım. Mutlaka orada yol kavşağındaki küçük ormanın arkasında bırakmışsınızdır. Dediğim gibi sizi tanımıyorum. Bana piskopos olduğunuzu söylediniz ama bu sizin manevi kişiliğiniz hakkında bana bir şey ifade etmiyor. Onun için sorumu tekrarlıyorum. Kimsiniz? Piskopossunuz, yani bir kilise prensi, yaldızlı, armalı, gelir sahibi kimselerden biri, dolgun papaz tahsisatı, din piskoposluğu 15 bin frank maktu, 10 bin frank da ek maaş, toplam 25 bin frank, mutfakları, uşaklarının özel üniformaları olan, itinalı sofrası bulunan, cumaları angıt yiyen, önde uşak, arkada uşak, tören arabasında kurumlanarak salınan, sarayları olan, yalınayak dolaşmış Hazreti İsa adına yaldızlı arabalarda dolaşan. Siz ruhani reissiniz. İrat, saray, atlar, uşaklar, temiz sofra, hayatın bütün nimetleri. Birçokları gibi bunlara sahipsiniz, gene birçokları gibi bunlardan zevk alıp istifade ediyorsunuz. İyi ama bu hiçbir şey ifade etmez. Bunlar sizin esas değeriniz hakkında beni aydınlatmıyor. Bana hikmeti getirmek niyetiyle buraya gelen sizi tanımıyorum ben. Kiminle konuşuyorum? Kimsiniz siz? Piskopos başını eğdi. Vermis sum dedi. Dipnot, ben bir solucanım. G, lüks arabada bir solucan diye homurdandı. Yüksekten konuşmak sırası şimdi ondaydı. Piskoposa ise alçak gönüllülük düşüyordu. Yumuşak bir sesle, peki efendi dedi. Ama şurada ağaçların iki adım gerisinde bulunan arabam, düzenli sofram, cuma günleri yediğim angıtlar, 25 bin liralık gelirim, sarayım, uşaklarım, nasıl oluyor da merhametin bir fazilet olmadığını, bağışlamanın bir ödev olmadığını, 93'ün merhametsiz olmadığını ispat edebiliyor. Bunu anlatır mısınız bana? G bir bulutu dağıtmak istermişçesine elini alnından geçirdi. Buna karşılık vermeden önce beni bağışlamanızı rica ederim. Haksızlık ettim efendim. Evimdesiniz, benim misafirimsiniz. Size nezaket göstermek boynumun borcu. Benim düşüncelerimi tartışıyorsunuz. Bana yakışan sadece ileri sürdüğünüz fikirlere karşı çarpışmakla yetinmekti. Zenginliğiniz, masariyetleriniz bu çekişmede size karşı benim üstünlüğümü meydana getirir. Ama onları silah gibi kullanmam yakışık almaz. Bundan sonra onlardan yararlanmayacağıma söz veriyorum. Piskopos, teşekkür ederim dedi. G devam etti. Bana sorduğunuza gelince... Neredeydik? Ne diyordunuz bana? 93 pek merhametsizce mi oldu? Evet, pek katı yüreklice. Giyotinin karşısında ellerini çırpan Mara hakkında ne düşünüyorsunuz? Protestanlara zulmedilirken bu senin Tedeum okumasına ne dersiniz? Karşılık ağırdı ama bir çelik ok sertliğiyle hedefe vardı. Piskoposu titretti. Buna bir karşılık veremedi ama... Bu sönenin bu tarzda anılması onu gücendirdi. en kuvvetli ruhların bile bağlandığı bir takım belirsiz şeyler vardır. Mantığın saygısızlıkları belli belirsiz onları yaralar. Eski konvansiyon meclisi üyesinin nefesi daralmaya başladı. Son soluklara karışan can çekişme tıkanıklığı konuşmasını kesiyordu. Buna rağmen bilincinin tamamıyla yerinde olduğu gözlerinden okunuyordu. "Şuradan buradan birkaç söz daha edelim istiyorum," dedi. "Tümüyle alırsak devrim insanlığın bir uyanışıdır. Onun dışında 93 ne yazık ki bir misillemedir. Siz onu merhametsiz buluyorsunuz ama efendim, ya bütün krallık müessesesi? Carrie bir eşkıyadır ama Montrevel ne dersiniz? Von Kietenville bir kopuktu. Ya La Moignon Bavil hakkındaki fikriniz nedir? Mayer korkunçtur. Ya Sol Tavan nedir rica ederim? Rahip Düşen vahşidir. Peki Rahip Lötölye için ne sıfat kullanacağız? Jourdan Coupet bir canavardı. Ama gene de Lonvoa markisi kadar değildi. Efendi, efendi, arşidüşes ve kraliçe olarak Marie Antoinette acırım ama 1685'te Büyük Louis devrinde çocuğunu emzirdiği esnada yakalanan, yarı beline kadar çıplak bir direğe bağlanan, çocuğu uzakta tutulan zavallı protestan kadına da aynı derecede acırım. Kadının göğsü sütle, yüreği endişeyle şişiyordu. Soluk benizli aç yavrusu bu göğsü görüyor, can çekişiyor, ağlıyordu. Cellat da bir ana olan, üstelik emzikli bulunan bu kadına, dininden dön diyor. Ya vicdanını ya da çocuğunu öldürmesini istiyordu. Bir anaya uygulanan bu eziyete ne buyurursunuz? Efendi, şunu unutmayın ki Fransız devriminin haklı yanları çoktur. Öfkesi ileride bağışlanabilir, sonucu iyi bir dünya. En şiddetli darbelerinden insanlık için okşamalar çıkıyor. Kısa kesiyorum. Duracağım, oyunu kazandım, zaten ölüyorum. Piskoposa bakmaktan vazgeçerek şu birkaç sakin kelimeyle düşüncelerini tamamladı. Evet, ilerlemenin sert davranışlarına devrim denir. Bu bitince şu gerçek anlaşılır. İnsanlık sert muamele görmüştür ama ilerlemiştir. G. Piskopos'un içindeki bütün siperleri teker teker ele geçirdiğinin farkında değildi. Gene de bir tanesi kalmıştı. Sayın Bienvenu'nun son direnme noktası olan bu siperden başlangıçta sertliği hemen hemen yeniden belirten şu sözler çıktı. İlerleme Tanrı'ya inanmalıdır. İyiliğin dinsiz hizmetkarı olamaz. Tanrı'yı inkar eden insanlığın kötü bir sürücüsüdür. Yaşlı halk temsilcisi buna karşılık vermedi. Titremeye başladı. Gökyüzüne baktı, bu bakışta bir gözyaşı filizlendi. Göz kapağı dolunca kara sarı yüzünden yaşlar aktı. Biraz kekeleyerek, alçak sesle ve kendi kendine konuşur gibi bakışı derinliklerde kaybolmuş gibi şöyle dedi. Ey sen, ey ülkü, yalnız sen varsın. Piskopos anlatılamaz bir sarsıntı geçirdi. Kısa bir sessizlikten sonra ihtiyar bir parmağını gökyüzüne kaldırdı. Sonsuzluk orada dedi. Orada. Sonsuzluğun beni olmasa ben sınır taşı olurdu, sonsuzluk olmazdı. Başka bir deyimle olmazdı. Halbuki o var. Demek ki bir benliği var. Sonsuzluğun benliği Tanrı'dır. Can çekişen adam bu son sözleri sanki birini görüyormuş gibi yüksek sesle kendinden geçme titremeleriyle söyledi. Konuşması bitince gözleri kapandı. Gösterdiği çaba onu tüketmişti. Açıkça görülüyordu ki geri kalan birkaç saatlik ömrünü bir dakikada harcamıştı. Söylediği sözler onu ölümün içindeki kimseye yaklaştırmıştı. En önemli an geliyordu. Piskopos bunu anladı. Vakit daralıyordu. O buraya bir rahip olarak gelmişti. En şiddetli soğukluktan derece derece en şiddetli heyecana geçmişti. Bu kapalı gözlere baktı, bu buruşuk, buz gibi yaşlı eli tuttu, can çekişen adama doğru eğildi. Bu saat Tanrı'nın saatidir. Karşılaşmamızın boşuna olması yazık değil mi, ne dersiniz? G gözlerini açtı. Yüzünde gölgelenmiş bir ciddiyetin derin izleri görülüyordu. Ağır ağır konuşarak, Bay Psikopos dedi. Bu ağırlık belki de kuvvetinin azalmış olmasından çok ruh vakarından geliyordu. Hayatımı düşünme, öğrenme, seyretme ile geçirdim. Vatanım beni çağırıp işlerine dahil olmamı emrettiğinde 60 yaşındaydım. İtaat ettim. Yoksulluklar vardı, onlarla çarpıştım. Gaddarlıklar vardı, onları yıktım. Haklar, ilkeler vardı, onları ilan ettim, kabul ettim. Devletin toprağı işgal edilmişti, onu korudum. Fransa tehdit edilmişti, bağrımı siper ettim. Zengin değildim, fakirim ben. Devlet büyüklerinden biriydim. Hazinenin mahzenleri tıklım tıklımdı. Altının, gümüşün ağırlığından yıkılacak gibi olan duvarları payandalamak gerekmişti. Arbursek lokantasında 22 meteliye yemek yerdim. Ezilmişlere yardım ettim, acı çekenlere el uzattım. Mihrabın örtüsünü yırttım, evet, doğrudur. Ama vatanın yaralarını sarmak içindi. Daima insanlığın ışığa doğru ilerlemesini destekledim. Bazen o insafsız ilerlemeye dayandım. Gerekince kendi düşmanlarımı, sizleri korudum. Vaktiyle Merovin krallarının yazlık saraylarının bulunduğu yerde, Flandre'ın Petegam mevkiinde Saint Clair en Beaulieu manastırı vardır. Orayı 1793'te ben kurtardım. Gücüm yeterince ödevimi yerine getirdim, yapabildiğim iyiliği yaptım. Ondan sonra kovuldum, takip edildim, kovalandım, eziyet gördüm. Lekelendim, alay edildim, rezil edildim, lanetlendim, sürgün edildim. Yıllardan beri ak saçlarıma rağmen herkes beni tahkir etmeye hakkı var sanıyor. Zavallı cahil halkın gözünde ben lanetlenmiş bir kişiyim. Bense hiç kimseden nefret etmediğim halde, nefret yüzünden herkesten uzak kalmayı kabul ediyorum. Şimdi 86 yaşındayım, ölmek üzereyim. Benden ne istemek için geldiniz? Piskopos, hayır duanızı, takdisinizi dedi, diz çöktü. Başını kaldırdığında yaşlı adamın yüzü pek muhteşem olmuştu. Son nefesini vermişti. Piskopos bilinmez hangi derin düşüncelere dalmış olarak evine döndü. Bütün geceyi dua ile geçirdi. Ertesi gün bazı saf meraklılar ona G'den söz açmak istediler. Gökyüzünü işaret etmekle yetindi. O zamandan sonra da küçüklere, acı çekenlere karşı şefkatini, kardeşliğini arttırdı. Şu alçak G'ye her ima onu garip bir düşünceye sürüklüyordu. Hiç kimse bu ruhun kendisininkinin önünden geçmesi, bu yüksek vicdanın kendisininkinde yankı bırakması, onun mükemmeliyete pek yaklaşmasında etkisi olmamıştır diyemez. Bu rahip ziyareti küçük topluluklarda bir söyleşme fırsatı yarattı elbette. Böyle bir hastanın başucu piskoposun yeri miydi? Elbette dindarlığa dönüş beklenemezdi. Bütün bu devrimciler kafirdirler. Öyleyse gitmeye ne lüzum vardı? Oraya ne görmeye gitti? Şeytanın bir ruhu götürüşünü görmeye pek meraklıymış galiba. Kendini nüktedan sanan küstah cinsinden kibar bir dul ona şu çıkışta bulundu. Kırmızı külahı ne zaman giyeceğinizi merak ediyorlar efendi hazretleri. Piskopos, işte canlı bir renk diye karşılık verdi. Neyse ki bu rengi külahta küçük görenler şapkada saygıyla karşılarlar. Dipnot, kardinaller kırmızı şapka, devrimciler de kırmızı külah giyerdi. 11. Bir kısıtlama. Sayın Bienvenu'nun bir filozof piskopos ya da yurtsever bir rahip olduğu sonucuna varanlar çok aldanırlar. Eski konvansiyon üyesi G ile karşılaşması, buna bir kavuşma da denilebilir. Onun üzerinde kendisini daha yumuşatan bir şaşkınlık yarattı, hepsi bu. Sayın Bienvenu her ne kadar bir politika adamı olmamışsa da, o anın olayları karşısındaki tutumunu burada kısaca açıklamanın zamanıdır. Onun bir vaziyet almayı düşünmüş olduğunu farz edersek. Öyleyse birkaç yıl geriye dönelim. Bay Miriel'in piskoposluğa yükseltilmesinden bir süre sonra daha birkaç piskoposla birlikte imparator onu da baron yapmıştı. Bilindiği gibi Papa'nın tutuklanması 5-6 Temmuz 1809 gecesi olmuştu. Bu vesileyle Bay Myriel, Paris'te toplanan Fransa ve İtalya Piskoposları Kurulu'na Napolyon tarafından çağrılmıştı. Bu kurul Notre Dame'da toplandı. İlk toplantısını Kardinal Fesch başkanlığında 15 Haziran 1811'de yaptı. Bay Myriel kurula katılan 95 piskopos arasındaydı ama yalnız bir oturuma, 3 ya da 4 özel konferansa katıldı. Bir dağ köyü cemaatinin piskoposu olduğundan, büyük bir yoksulluk içinde tabiata o kadar yakın yaşadığı için, bu pek sayın kişiler arasında topluluğun havasını değiştiren bir takım fikirleri getirdiği söyleniyordu. Pek kısa zamanda dine döndü. Bu tez dönüşün nedeni sorulduğunda, onları rahatsız ediyordum. Dışarının havası onlara benden geliyordu. Onlar üzerinde bir açık kapı etkisi yaratıyordum diyordu. Bir başka seferde ne yaparsınız? Bu sayın baylar prenstirler. Bense bir zavallı köylü piskoposum dedi. İşin aslı şuydu. Hoşa gitmemişti. Daha başka garip şeyler arasında bir akşam en namlı meslektaşlarından birinin evindeyken ağzından şu sözleri kaçırmıştı. Güzel saatler, güzel halılar, güzel üniformalar, pek can sıkıcı olsa gerek. Kulağımın dibinde hep karnı aç olan insanlar var, üşüyen insanlar, yoksullar var, yoksullar var diye haykıran, bütün bu lüzumsuz eşyadan bir tanesini bile istemem. Sırası gelmişken söyleyelim, lüks düşmanlığı akıllıca bir düşmanlık değildir. Sanat düşmanlığını da birlikte getirir. Yalnız kilise mensuplarında gösteriler, törenler dışında lüks bir kusurdur, pek merhametli olmayan duyguların varlığını belirtir. Zengin rahip akla sığmaz bir şeydir. Papaz yoksullarına yakın bulunmalıdır. Öyleyse çalışmanın tozu gibi bu kutsal yoksulluğu bir parça kendi sırtında duymadan gece gündüz bütün sıkıntılara, bütün bahtsızlıklara, bütün yoksulluklara el atılabilir mi? Bir adamın ateşe yakın olup sıcaklık duymayacağı düşünülebilir mi? Bir işçinin durmadan ateş başında çalışıp da saçının bir telinin yanmaması, tırnağının kararmaması, bir damla ter dökmemesi, yüzünde bir kül tanesi olmaması düşünülebilir mi? Papazda, hele piskoposta ilk merhamet belirtisi yoksulluktur. Muhakkak ki sayın din piskoposu böyle düşünüyordu. Zaten bazı hassas meselelerde, yüzyılın düşünceleri diyebileceğimiz şeylerde bizimle aynı fikirde olduğunu sanmayalım. Çağının dini çekişmelerine pek karışmıyordu. Kilise ile devlet itibarını sarsan olaylarda sesini çıkarmazdı. Ama oldukça sıkıştırıldığında Fransız kilisesinden yana olmaktan çok Papa'dan yana olduğu görülürdü. Bir portre çizdiğimizden, hiçbir şey gizlemek istemediğimizden, yıldızı sönen Napolyon'a karşı çok soğuk davrandığını da söylemek zorundayız. 1813'ten sonra bütün aleyhteki gösterilere ya katıldı ya alkış tuttu. Napolyon'un Elba Adası dönüşünde geçerken gidip kendisini görmeyi reddetti. 100 gün saltanatında cemaatine imparator için genel dualar okunmasına izin vermekten kaçındı. Kız kardeşi Baptistin'den başka iki de erkek kardeşi vardı. Biri general, biri vali. Her ikisine de sık sık mektup yazardı. Birincisine bir süre kırgın kaldı çünkü kan çıkartmasında Provence komutanı bulunan general, 1200 adamın başına geçmiş, kaçmasını sağlamak ister gibi imparatorun peşi sıra gitmişti. Paris'te Kaset sokağında oturan, iyi yürekli babacan bir adam olan öbür kardeşi eski vali ile mektuplaşması daha muhabbetli devam etti. Demek ki Sayın Bienvenu'nun de herkes gibi particilik devresi, kin devresi, bulutlu devreleri vardı. Tanrısal işlerle uğraşan bu sakin, yüce ruhu da o çağın ihtiras dalgaları yoklamıştı. Böyle bir insanın siyasi eğilimleri bulunmaması elbette övülecek bir şey olurdu. Düşüncemiz yanlış anlaşılmasın, siyasi eğilim denen şeyleri, ilerlemeye yönelen büyük isteklerle, çağımızda bütün verimli zekaların temeli olması gereken yüce yurtsever, halkçı, insancı inançla biz hiçbir zaman bir tutmuyoruz. Bu kitabın konusunu uzaktan ilgilendiren meseleleri derinleştirmeden sadece şunu anlatıyoruz. Gönül isterdi ki Sayın Bienvenu kralcı olmasın, insani şeylerin fırtınalı çırpınmalarının üstünde pek belirli bir şekilde parıldadığı görülen şu üç saf ışığı, gerçeği, adaleti, merhameti, huzur içinde seyretmekten bakışlarını bir an bile ayırmasın. Tanrı'nın Sayın Bienvenu'yu siyasi bir görev için yaratmadığını kabul etmekle birlikte, hak ve hürriyet adına itirazını, kudretli Napolyon'a karşı vakur muhalefetini, tehlikeli haklı direnişini pek yerinde olarak anlar takdir ederdik. Ama yükselen kişilerde hoşumuza gidenleri düşenlerde daha az beğeniyoruz. Tehlike olduğu süre savaşmayı seviyoruz. Her seferinde de ilk saatlerin savaşçıları, son savaşların kırıcısı oluyor. İkbal zamanında hararetli bir suçlayıcı olmayanın yıkılış önünde susması gerek. Başarının habercisi çöküntünün tek haklı yargıcıdır. Bizlere gelince kader işe karışıp da vurduğunda karışmıyoruz. 1812 bizi yola getirmeye başladı. 1813'te felaketlerle cesaretlenen yasama kurulunun sessizliği alçakça bozması insanı ancak öfkelendirir, iğrendirirdi. Bunu alkışlamak hataydı. 1814'te ihanet eden mareşallerin karşısında, bir çamurdan ötekine geçen o senatonun karşısında, göklere çıkartıp sonra tahkir eden, kaçan, Tanrı'nın suratına tüküren putperestliğin önünde başını öte yana çevirmek bir borçtu. 1815'te korkunç felaketler ufuktayken, Fransa onların dehşet verici yaklaşmalarından titrerken, Napolyon'un önüne açılan Waterloo'yu hayal meyal seçebilirken, kaderin mahkum ettiği ordunun halkın hazin bir tarzda alkışlaması hiç de gülünecek bir manzara değildi. Despot üzerindeki kaydı ihtiyari baki kalmak şartıyla din piskoposu gibi yürek sahibi bir kimsenin de uçurumun kenarındaki bir büyük ulusun, bir yüce kişinin saman alevi gibi tutuşmasındaki yüceliği, dokunaklılığı takdir etmesi gerekti. Bunun dışında her hususta adil, doğru, insaflı, akıllı, alçak gönüllü, vakurdu, öyle de kaldı. İyilikseverdi, hep iyilik düşünürdü ki bu da bir türlü iyilikseverlikti. Bir rahip, bir bilge, bir insandı. Hatta söylemek gerekir ki kendisine serzenişte bulunduğumuz, neredeyse bundan dolayı biraz sertçe suçladığımız, bu siyasi eğilimde bile şurada konuşan bizden dahi daha hoşgörür, daha uysaldı. Belediye dairesinin kapıcısını bu göreve imparator tayin etmişti. Eski muhafız alayının yaşlı bir as subayıydı, Austerlitz Savaşı'nda lejyon nişanı almıştı, kartal gibi Napolyoncuydu. Bu zavallının ağzından hiç düşünmeden arada sırada o zamanki kanunun fesatçı sözler dediği sözler kaçıyordu. Nişanından imparatorun kabartması silindiğinden beri madalyasını takmak zorunda kalmamak için hiçbir zaman kendi deyimiyle üniformasını giymiyordu.